Lucien, Can Dündar, 20. Ayrım. 100. Beyefendinin geldiği gün benim büyük bir ziyafetim vardı. İtalyan aristokrasisinin en büyük isimleri bizim saraydaydı o gün. Sofra muhteşem, yemekler ve şaraplar nefis, fakat beyefendiye ne yapacaktık? Abdülhak Hamit Bey'i sofraya almak çok güçtü, zira onu nereye oturtacaktık? Beyefendi muhakkak Place d'Honneur baş köşeyi isteyecekti. Bu zorluktan başka İstanbul, İtalya'nın işgali altındaydı. Beyefendinin biraz içtikten sonra İtalyanlara hakaret etmeyeceğini, küfür etmeyeceğini kim temin edebilirdi? Neyse, saray çok büyüktü ve benim gayet güzel ve genç bir oda hizmetçim vardı. Gümüş buz kovaları içinde bol şampanya ile bu güzel İtalyan kızını beyefendiyle bir odaya koydum ve kıza tembih ettim. Bol bol şampanya vereceksin ve beyefendinin odadan çıkmasına mani olacaksın. Biz de sofraya oturduk. Keyifli keyifli yemek yiyor, şampanya içiyorduk. Ben beyefendiyi unutmuştum bile. Bir de ne göreyim? Beyefendi zil zurna sarhoş, gayet şık giyinmiş, sallana sallana yemek salonuna bize doğru geliyor. İtalya'nın en büyük nişanını usulü gibi yana takmamış. Gayet hakaret edici bir tarzda kurdelesini buruşuk bir halde boynuna asmış ve asıl nişanı pantolonunun ilikli kalması lazım gelen yerinden dışarı çıkarmış. Korkunç ve İtalyanlar için tahammül edilmez bir hakaret sahnesi. Hemen sofradan kalktım. İtalyanlar bir şeyin farkına varmadan beyefendiye doğru gittim, koluna girdim. Diğer kolunda güzel İtalyan hizmetçimiz olduğu halde beyefendiyi merdivenlerden indirdik. Güzel bir gondola bindirdik. Yanında güzel İtalyan kızımız olduğu halde gondolcuya emanet ettik. 101. Aralık 1920, Venedik. Hamit baş köşesinde oturmaya alışkın olduğu sofralardan kovulmuştu. Düşkünlüğünü ancak iki eski dostun kollarında unutabiliyordu. İçki ve kadın. Sevdiği ve elleriyle evlendirdiği kadının yeni evinde huysuz bir kayınpeder gibi asabi günler geçirdi. Sonra yeni evlileri Napoli'ye uğurladı. Evlendiği için babası tarafından servetinden mahrum edilen Kont Soranzo, kendisine bir iş bulmak zorundaydı. Hamit bir müddet daha Venedik'te kaldı. Bir kere o ısrar üzerine Victor Hugo'nun Gülen Adam romanını konu alan bir filmi izlemek üzere sinemaya gitti. Operadan, tiyatrodan uzak durdu. Asrın nimetlerinden ziyade mazinin müşfik koynunda huzur buluyordu. Shakespeare'in Otello'sundaki Desdemone'nin, kanalın sahilinde Grand Otel'in yanındaki evini gezdi. Bir Ermeni okulunu ziyaret etti. San Marco meydanına açılan incecik dar sokaklarda yürüdü. Kaldığı Royal Daniel Oteli'nde müzik çalıp dans edenleri izledi. Bu mimari şaheserde gündüz ziyafetler, davetler oluyor, gece nöbeti sükut ve zulmet devralıyor diye yazdı. Karanlık indiği andan itibaren otelin merdiven ve divan hanelerinde tarih başlıyor, sanki geçmişten hayaller ve hayaletler ortalıkta geziniyordu. Hamit bir köşede Dante ile Beatrice'in oturduklarını hayal etti. Belki Lucien'le aşklarının da edebiyat tarihinin sevdalıları listesine kaydolacağını ümit etti. Sevdiği kadına şöyle yazdı. Mükemmel otel, ferah feza manzara, zarif cemiyet, madem ki sen yoksun, hepsi vız gelir bana. O şimdi sevdiği kadından ve vatanından uzakta, dünya yüzündeki hiçbir mekana benzemeyen bu muazzam şehirde, kendini kayıp, nereye gideceğini, ne yapacağını bilmeyen bir mülteci, bir haymatlos, vatansız gibi hissediyordu. Bu hissiyatı Venedik'ten ailesine gönderdiği mektupta açıkça okumak mümkündü. 102. Hotel Royal Daniele, Venedik 1921. Nuri Ayınlarım, İstanbul'dan acele çıktığım için, niçin acele ettim bilmem ama sizinle görüşemedim. İnşallah döndüğümde sağ salim görüşürüz. Burada hiçbir doğru haber alamıyoruz. Yalan ve uydurma bol. Bazısı da parlak fakat hakikat karanlıklar içinde. Alınan haberlerin insan kah doğru kah yalan olmasını arzu ediyor. Anadolu'ya İtalya talip gibi. Fransa'da öyle olmaya meyilliyse de Almanya'dan dolayı İngiltere'den yardım istiyor. Allah sonunu hayreyleye. Ben asla ümitsiz değilim. Minareler o işarat-ı halık-ı müteal, sitarelerle beraber bulur, bulursa zeval. Minareler o yüce yaratıcının işaretleri, yıldızlarla beraber son bulur, bulursa. Yıldızlar ise birer ebedi ulviyetin heykelleri değil mi? Sizinkiler Napoli'ye gittiler, ben yalnızım, bir oteldeyim. Ne yapacağımı, nereye gideceğimi bilemiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Hasretinizi çeken Abdülhak Hamit. 103. Ocak 1921. Viyana. Abdülhak Hamit 1921 başında kendi deyişiyle bir kuvveti maneviyetinin celp ve cezbetmesiyle İtalya'dan Viyana'ya geçti. Yaman bir tufan 70 yaşına ramak kala onu budayıp köklerinden koparmış, önüne katıp kurumuş bir gövde halinde Avrupa'ya savurmuştu. Ne yapacağını, nerede nasıl bir düzen kuracağını bilmez haldeydi. Gidebileceği bir yer kalmamıştı, artık dönemezdi de. Hadiselerin seyrini bir müddet Viyana'dan takip etmeye karar verdi. Lucien'le Türkiye yolunda konakladıkları, sonra da defalarca uğradıkları bu şehre bu kez yalnız geliyordu. Karısını soranları, "Biz onu sattık," diye espriyle cevapladı. Avusturya başkentinde Londra yıllarından dostu olan İzmirli Emin Bey'e misafir oldu. İlk zamanlar hoş vakit geçirdiler. Emin Bey, karşılaştıkları her Avusturyalı güzelin dikkatini çekecek denli yakışıklı bir adamdı. Lakin onun evi Viyana'nın uzak bir semtinde olduğundan, Hamit'e Bristol veya Zaher otellerindeki akşam yemeklerinde Arif Paşazade Faik Bey eşlik ediyordu. Hamit için asıl sürpriz ise Mısırlı Muhip Paşa ailesinin de Viyana'da olmasıydı. Daha bir sene evvel İstanbul'da bu ailenin kızlarından Aliye ile yarım kalan bir ilişki yaşamıştı. Viyana'da karşılaşmaları, yalnızlıktan dertli Abdülhak Hamit için nimetti. O günlerde Bristol Oteli'nden yolladığı bir mektupta, "Allah beni hiç tesellisiz bırakmamıştır," diye yazdı. Lucien'den gelen cevap ise adeta bu ilişkiyi onaylamak için yazılmıştı. "Bayan Aliye'yi çok güzel bulduğumu biliyorsunuz. Size ancak bu nitelikli kadının ve nefis insanın arkadaş olmasını isterdim." Hamit tam da hayatının büyük boşluğunda, gurbette sıla hasreti çektiği bir devrede karşısına çıkan bu kısmete evlilik teklif etti. Ancak kendisinin daha sonra uçurum diye tarif edeceği o tecrübeden iki şey sayesinde kurtuldu. Biri Emin Bey'in telkinleri, ikincisi talip olduğu kızın evlenmemeye yemin etmiş oluşu. Aliye Hamid'e çocuk gibi ayak diredi. Reddedilmek, terk edilmişlik şaire ağır geldi. Ayrıca İstanbul'da sevdiğini sandığı bu hanım, inatçılığıyla Viyana'da gözüne pek sevimsiz göründü. Hatıra defterine, "Boğaz içindeki mehtap, Viyana yıldızlarının içinde bir ateş böceği olmuştu, söndü gitti," diye yazdı. Onun yüreği sadece Lucien için çarpıyordu. Belki ona düşkünlüğünden, belki vuslatın imkansızlığından. Artık mektuplarında ağırlaşmış bir melankolik tat vardı. 104. Sensiz hayat ölümdür. Yok hayır, belki de ölünce seni görmek, korumak, yakınında olmak imkanını kazanacağım. Zira ruhum daima sağ omzuna konmuş bulunacak. Şimdiden haberin olsun. Bir gün yanağında soğuk bir nefes hissedersen sakın korkma. Ama hayır, senin için bu nefesi sana karşı duyduğum aşktan ibaret olan ilahi ateşle ısındırmanın çaresini bulacağım. Kurtuluş için ihtiyaç duyduğum benzersiz insan sensin. Sen olmayınca mahvoluyorum. İmdat Lucien, imdat. Can kurtaran yok mu? Abdülhak Hamit. 105. Venedik, Pazar, 13 Mart 1921. Efendiciğim, mektubunuzu evvelsi gün sabahleyin aldım ve çok melankolik geldi bana. Ruhsal durumunuzun dostlarınızı endişelendirdiğini söylüyorsunuz. Beni de endişelendiriyor doğrusu. Bana ne yapacağınızı bilemediğinizi, Viyana'da kalmak ya da İstanbul'a dönmek konusunda tercih yapamadığınızı söylüyorsunuz. Hiç kuşkusuz artık sıkılmaya başladığınız Viyana'da sonsuza kadar kalamazsınız. Bunu anlamak için büyük bir bilgin olmak gerekmiyor. Ama İstanbul'da bir ocağınız yok artık. Sizi sevimsiz ilişkilerden koruyacak rahat bir köşeniz bile yok. Söylemek istediğiniz bu muydu? Alın işte. Burada gerçekleştirmeye karar verdiğimiz çalışmalar başladı. Kısa süre sonra ev düzene girecek. Tarih sevgisiyle korunmuş bu eski konağa gelin. Burada tarihsel olmayan ama rahat bir yaşam sürdürebilmek için konak, bazen aylarca işçilere teslim ediliyor. Çektiğimiz birçok sıkıntı ve rahatsızlıktan sonra sonunda konağa oturulabilir hale getirdik. Odanız bir tuvaletle birlikte hazır durumda. Çabuk gelin. Burada en iyi ağırlanan kişi olacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Michel sizi çok seviyor ve inanın bana, sizi burada görmekten çok mutlu olacaktır. Gelecekten endişeli olmayın. Ben hayattayken gelecek benim ve sizi korkuyor göründüğünüz bütün fırtınalardan korumaya hazırım. Ne olursa olsun kalbimde ve evimde en iyi yer sizin olacaktır her zaman. Hava şahane burada ve sağlığım da iyi. Sizi seviyorum ve kucaklıyorum. Çok yakında görüşmek üzere. Üzülmeyin gözümün nuru efendiciğim. Lucien. Hamish. Türkiye'deki son olaylara ne diyorsunuz? Durum daha iyi galiba. Allah'ım inşallah başarırlar. 106 Mart 1921 Türkiye. İnönü'den Türk birliklerinin zafer haberi gelmişti. Yunanlıların Eskişehir yönünde ilerlemesi durdurulmuş, işgal kuvvetleri taarruz çıkış hattına gerilemişti. Daha 6-7 sene evvel evlerinde satranç oynayan İsmet Bey, taktik maharetini cephede gösteriyor ve ilk imtihanı sonucu paşalığa terfi ediyordu. Bu Ankara'dan idare edilen düzenli ordunun ilk zaferiydi ve biraz da bu zafer sayesinde yeni kurulan meclis Londra konferansına davet edilmişti. Ankara'dan yükselen sevinç çığlıkları Viyana'dan işitiliyordu adeta. Tabii bir de mecliste alkışlarla kabul edilen İstiklal Marşı'nın azim ve iman tüten mısraları. Marşın yazarı Mehmet Akif Hamid'in gözdesiydi. Onunla tanışması meşruiyetten önceydi. Mithat Cemal'le birlikte Çamlıca'ya Şair-i Azam'ı ziyarete gelmişlerdi, şiirlerini okumuşlardı. 1913'te Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin Neşriyat Şubesi'nde beraber çalışmışlardı. Recaizade Ekrem, Süleyman Nazif, Cenap Şahabettin, Mehmet Akif ve Hamid. Halkı edebiyatla aydınlanma mücadelesinde beraberlerdi. Sonra Akif Arabistan'da, Lübnan'da kalmış, işgalin ardından Anadolu'ya geçip milli direnişe katılmış, mebus olarak meclise girmişti. Süleyman Nazif İstanbul'un işgalini sert bir üslupla protesto edince İngilizler tarafından Malta'ya sürülmüş, dönüp yazılarına kaldığı yerden devam etmişti. Hamid İstanbul'daki kalem arkadaşlarının bu kara günlerde Ankara'daki mücadeleyi birer nefer olarak omuzlamasını uzaktan izliyordu. Onlardan biri değildi, onlara karşı da değildi. Hiçbir yere ait olamadığı bir gurbetteydi. İstanbul'daki sıkıntılı günlerinin destekçisi, bir başka ismin eski sadrazam Talat Paşa'nın Berlin'de bir Ermeni komitacı tarafından vurulduğu haberini de o günlerde aldı. Beyninden vurulmuşa döndü. Bir devrin kapandığını, bir yenisinin açılmakta olduğunu görüyordu. Lakin ne kapananın yasını tutuyor ne açılana dahil oluyordu. Bir dönem yazımına ortak olduğu tarih kitabı onu kusmuştu adeta. Şimdi o kitabın değil yazarı, okuru bile olamayacak kadar uzakta, savrulduğu şehirde bir başına sıla hasreti çeken, sıkıntısını, derdini, yalnızlığını, terk edilmişliğini mektuplara döken, kaprisli satırlarla eski karısından ilgi bekleyen ihtiyar bir şairdi. 107. Bir yangın şahane bir şehri bir küller vadisine dönüştürür. Bir olay okyanus gibi bir kalbi gözyaşına dönüştürür. Ölüm görkemli bir beyni akrep yuvasına çevirir. Bir zelzele dağları bir avuç toza indirger. Bütün bunların olması mümkündür çünkü sen benden uzaksın. Sonsuza kadar dönmezsen bunlar hep senin eserin olarak ceza gününde sorumlu olursun. İyi etmiyorsun Lucien, sana yakışmaz. Gel. Hamid. 108. Venedik 2 Nisan 1921. Efendiciğim, bekleyiş ve endişelerle geçen günlerden sonra nihayet beni rahatlatan mektubunuzu aldım. Ama niçin bu kadar yavan? Ne demek oluyor bu? Sizi çok iyi demeyeceğim. Bu kadar iyi tanıyan ben, bazı yetilerinizin normal olarak işlevlerini yerine getirmediklerine inanma hakkını görüyorum kendimde. Ama nedir bunlar? Kestiremiyorum doğrusu. Sanıyorum sıkılıyorsunuz. Bin çeşit karmaşık şeyi takmışsınız kafanıza ve rahatsız ediyor bunlar sizi. Ama benim durumumun sizinkinden farklı olduğuna mı inanıyorsunuz? Birlikte geçirdiğimiz yıllar şimdi güzel bir rüya gibi geliyor bana. Gerçekte mutluluk diye adlandırılabilecek bir durum içindeyim. Ama hangi gerçek? Rüyanın yerini tutabilir. Evet, güzel bir rüya ama gene de kapkara ve karanlık anların sayısı az değil. Ama nasıl bir dostluktu bizi birbirimize bağlayan? Benim size ve sizin bana olan hayranlığınız nasıl bir şeydi? Nasıl her şeyi tıpatıp aynı biçimde hissediyor ve görüyorduk? Ne yazık. Aslında sanıyorum size acı veren şey bana da acı veriyor. Nasıl vakit geçirdiğimi soruyorsunuz. Biliyorsunuz ki sabahlarım farkında olmadan eriyip gidiyor. Bazen okumaya, bazen yazmaya çalışıyorum. Öğleden sonraları bir ressam geliyor bugünlerde, portremi yapıyor. Bütün vaktimi o alıyor. Michel'in kaprisi bu ve çok sıkılıyorum bu işten. Hava güzel, güneşli, serin, ilkbahar işte. Anadolu'daki olaylar beni çok rahatsız ediyor ama gene de inancım sarsılmış değil. Şu zavallı Talat'ın ölümüne ne diyorsunuz? Böyle trajik biçimde gidiş beni de üzüyor sizin gibi. Bütün dostlarıma selamlarımı söyleyin. Henüz hiç kimseye yazmış değilim, anlatacak fazla bir şeyim yok. Acele cevap yazın ve hiçbir zaman asla şüphelenmeyin benden. Sizi kucaklıyorum ve çok seviyorum. Lucien. 109. Seni ne kadar sevdiğimi bilseydin, sana ne derece muhtaç olduğumu da bilirdin. Bütün sevdiklerini severim, seni bana yaklaşmaktan men eden hariç. Bu sen bile olsan nefret ederdim. Bir tek felaket var, senin benden uzakta olman o kadar. Boşluktan dehşet duyuyorum. Bu müthiş, korkunç, bu tahripkar, bu zalim yalnızlığa daha fazla dayanamayacağımı hissediyorum. Teselli makamında gözyaşlarının telafisini düşünmek beyhudedir. Asıl facia şu ki birlikte değiliz ve ne zaman birleşeceğimizden bir haberiz. Senden uzakta ne yaşamak, hatta ne de ölmek istediğim halde ben ne olacağım? Vatanım benim, vatandan ayrıyken bahtiyar olunmaz. Hamit. 110. Venedik, 11 Mayıs 1921. Efendicim, dün geçen ayın 29'unda attığınız mektubunuzu aldım. Budalaca bir duyguyla sizinle ilgili endişeler duyarak telgraf çekecektim size az daha. Budalaca diyorum çünkü bir kez daha kanıtlıyorsunuz ki size karşı duyduğum o sonsuz sevgiyi hak etmiyorsunuz. Çok sevilen insanlar gibi siz de hainsiniz. Acı ve eziyet çekinceye kadar sevdiğim bir varlık olan siz, benden kuşkulanan tek insansınız. Ne tuhaf bir şey bu. Ötekiler o kadar çabuk ve öylesine bir içtenlikle inanıyorlar ki bana, yalanın çekiciliğini de alıyorlar elimden. Hiçbir zaman içten olmamak gerekirdi. En yüce bilgelik olurdu bu. Neyse, ben bu mektubun başından sonuna kadar azarlayabilirdim sizi ve gene de ikna etmeyi başaramazdım. Dolayısıyla doğrudan doğruya olup biteni söylemek daha doğru olacak. Benim sizden biraz daha geç gelmenizi istemem nedeni tamamen düzene kavuşmuş bir evde rahat etmeniz içindi. Bu vesileyle bana Napoli'ye gönderdiğiniz ve taşınma ve yerleşmemden şikayetlerinizi içeren, hem de nasıl bir ifadeyle mektubunuzu hatırlıyor musunuz? Oysa o dönemde son derece eğreti durumda olduğumuzu çok iyi biliyordunuz. İşte size daha önce söylemiş olduğum ve bir kez daha söylediğim gerçek. Bir kez daha söylüyorum. Çünkü kuşkuculuğunuzla mecbur ediyorsunuz beni buna. Eğer sizin yerinizde bir başkası olsa bu kuşkuculuğu hakaret telakki ederdim. Şimdi bütün bu esrar aydınlığa kavuştuğuna göre çabuk gelin, bekliyorum sizi. Çok büyük bir zevk vereceksiniz bana. Bu benim için belki de tek gerçek zevk olacaktır. Hasretim ve hasretim, yazın bana. Biliniz ki sizi dünyada her şeyden daha çok seviyorum ben. Benden asla şüphelenmeyin. Güzel ellerinizden öpüyorum. Lucien. 20. ayrımın sonu sayfa 271, devamı 21. ayrımda.